Bukre, Kahraman Tazeoğlu, 9. Ayrım. Cem ve Bukre mutlu süren aşklarında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadan nişan gününün gelmesini bekliyordu. Bu arada Cem'in ailesi Mersin'den gelmiş ve Bukre'nin ailesiyle tanışmıştı. Nişan öncesi ailelerin tanışması yerinde bir karardı. Cem'in ikinci albüm çalışmaları, Bukre'nin İzmir'e yeni başlayacağı okula gidecek olması, diğer taraftan da nişan hazırlıkları üst üste gelmişti. Herkes adeta zamanla yarışıyordu. Bukre kayıt işleri için İzmir'e gittiğinde Cem onun yanında olamadı. Çünkü ikinci albüm çıkmıştı o günlerde. Annesi, babası ve Selim hep birlikte gittiler. İşlemler tamamlandı, özel bir yurt tutuldu ve İstanbul'a dönmek üzere yola koyuldular. Yolda gelişmelerden haberdar etmek için Cem'i aradı Bukre. Telefonu meşguldü. Aralıklarla 4 kez aradı, hep meşguldü. Cem hiçbir zaman kimseyle bu kadar uzun görüşmezdi. 1 saat sonra tekrar aradı, bu kez meşgul değildi hat. Canım, kiminle konuştun bu kadar? Cem annesiyle konuştuğunu söyledi. Nişan için bohça hazırlıklarını konuşmuşlardı. Bukre hemen anlattı ne yaptıklarını. Cem onu çok özlediğini söyledi. Dakikalarca konuştular ve beni sevmeyi unutma diye kapattılar. Nişana 1 hafta vardı. Bukre nişan elbisesinin provasındaydı. Yanında Rüya. Geçen zaman içinde Selim'le yaklaşmalarına zemin hazırlamak için çok çaba sarf etmişti Bukre. Ama her iki tarafında bunu istemediği belliydi. En sonunda Bukre de ikisinin birbirine uygun insanlar olmayacağına karar verdi ve bu ikiliyi birleştirmeye çalışmaktan vazgeçti. Sosyokültürel anlamda aralarında dağlar vardı. Rüya nişan elbisesinin içinde adeta bir prensese dönüşen Bukre'ye hayran gözlerle bakarak "Ay, çok yakıştı Canikom. İnanılmaz güzel oldun. Tarz yani," dedi, gülümsedi Bukre. Çok heyecanlanıyordu. Rüya bu tür işlerden iyi anlıyordu. Modayı yakından takip etmesi, neyin neyle giyilebileceğini iyi bilmesi ve estetikten iyi anlaması Bukre'nin işine yaramıştı. Telefonuyla Bukre'nin fotoğrafını çekti hemen, Cem'e gönderdiler. Cem'den gelen yanıt çok hoştu. "Sanırım bir prensesle evleniyorum." Takvimler 8 Ağustos'u gösteriyordu. Nişana 2 gün kalmıştı. Bukre evde nişanla ilgili ufak tefek ayrıntılarla ilgilenirken Rüya elinde davetiyelerle girdi içeri. Paketi heyecanla açtı ve Bukre'ye gösterdi. "Tam istediğimiz gibi olmuş değil mi Canikom?" "Evet evet," dedi Bukre sevinçle. "Tam istediğimiz gibi olmuş." Hemen Cem'i aradı. Telefonu yine meşguldü. "Rüya, canım adamı rahat bırak. Albümü yeni çıktı. Oradan oraya koşturuyor zaten. Promosyon döneminde çok arama bence," dedi. Bukre küskün bir ifadeyle "Ama 2 gün kaldı ve biraz yanımda olmasını istiyorum," diye karşılık verdi. Rüya, "Gel otur şöyle," dedi. "Bak şimdi nişan olayı kız tarafının işidir biliyorsun. Erkek tarafı pek dahil olmaz. Sabırlı ol." "Olamıyorum," diye sızlandı Bukre. "Her dakikayı, her gelişmeyi onunla paylaşmak istiyorum." Rüya Bukre'nin elini tutarak "Telaşlanma. Her şey çok güzel olacak," dedi ve sarıldı ona. Bir sonraki günün sabahı Bukre için tam bir şoktu. Selim içinse bir trajedi. Selim'in otistik ağabeyi evin balkonundan düşüp ölmüştü. Sokaklarından yükselen feryatlarla iniyordu mahalle. Tam bir yas vardı mahallede. Selim'le çocukluklarından bu yana koşup oynadıkları ev bir cenaze eviydi şimdi. Evladını kaybetmiş bir annenin feryadı sanki camları parçalayarak mahalleye yayılıyordu. Babanınsa ayakta duracak hali kalmamıştı. Ağlamaktan kurumuştu gözyaşları. Cem Ankara'daydı o gün. Hemen haber verdi Bukre, yoldaydı. Ankara konserinden dönüyordu. "Olabildiğince çabuk geleceğim aşkım. 100 kilometre kaldı," dedi. 2 saat sonra cenaze evindeydi. Sıkıca sarıldı Selim'e. Sonra hemen telefona sarılıp birkaç kişiyle konuştu. Bukre'ye dönüp "Cenaze işlerini hallettim," dedi. "Yarın toprağa vereceğiz." "Nasıl bir kader bu," dedi Bukre ağlayarak. "Yarın en mutlu günüm olacaktı." Ölüm yaz sıcağı da olsa soğuk bir rüzgar gibi sarıyordu bedenleri. Çok da kalabalık sayılmayacak bir toplulukta gömüldü cenaze. Orada tek başına uyuyacaktı o. Sessizliğine yeni bir sessizlik eklenmişti. 5. Eylül'dü. Sonbahar hüzünle selamlamıştı İstanbul'u. Cem, cenazeden sonra bir türlü kendini toparlayamayan Selim'in evindeydi. Ona destek olmaya çalışıyordu. Ama Selim, adeta yaşayan bir ölüye dönmüştü. Kapı açıldı. Bukre'ydi gelen. Son günlerde ne kadar çok bir araya gelmişti bu üçlü. Ama hiçbiri ölümün ağırlığının altından kalkamamış, yaralarıyla yaralarını sarmaya çalışıyordu birbirlerinin. Selim derin bir sessizliğe gömülmüştü, pek konuşmuyordu. Birileri ona acıktığını hatırlatmasa yemek bile yemek aklına gelmeyecekti. Odasının penceresinden öylece boşluğa bakıyordu. Sanki birileri dönecekmiş gibi. Cem ve Bukre dışarı çıkmayı teklif etti. Hayır dedi Selim. En son cenaze günü çıkmıştı evden. Yine de zorlamadılar. Gel dedi Bukre Cem'e, biz çıkalım. Çamlık Caddesi'nde yürümeye başladılar. Siyavuş Paşa Milli Egemenlik Parkı'na indiler. Bir bankta oturup bundan sonra ne olacağını konuşmaya başladılar. Selim'in ağabeyinin ölümünden sonra ilk defa nişanla ilgili konuştular. Nişanın ne zaman yapılacağını sordu Cem. Her şey çok ani oldu Cem. Yakın bir zamanda gerçekleştiremeyiz bu işi. Cem'in yüzü asılır gibi oldu. Bukre elini tuttu sevgilisinin. Biliyorsun aşkım, ben senden daha fazla istiyorum bu işi. Ama Selim bu haldeyken yapamam. Zaten üzgünüm. Yakında okul için İzmir'e gidiyorum biliyorsun. Sen burada kalacaksın. Selim burada. Benim de aklım burada olacak hep. Orada yeni bir hayata başlayacağım. Nasıl adapte olacağım bilmiyorum. Derslere nasıl yoğunlaşacağım? Bütün bunlara nasıl alışacağım Cem? Hiçbir yorumda bulunmadı Cem. Çok üzgündü. Eylül'ün yerini Ekim'e bırakmasına 10 gün vardı. Gitme işini artık daha fazla uzatamazdı Bukre. Sabah Selim'e uğrayıp vedalaştı. Seni böyle bırakıp gitmek hiç içime sinmiyor kuzu. Beni merak etme Bukre. Git okuluna sen. Güya hep beraber gidecektik İzmir'e. Seni bırakıp gelecektik. Olmadı. Olmuyor bazen olması gerekenler. Hadi git. Uzatmayalım bu sahneyi. Biraz daha toparlanmış gibiydi Selim. Giderken en büyük dayanağı bu oldu Bukre'nin. Sıkıca sarıldılar. Gözlerde toplanan yaşlar eşiğinde ayrıldılar. Aşağıda Cem bekliyordu. Yeni bir şehirde olmak, yeni bir okul, yeni bir çevre, yeni insanlar. Her şey o kadar yabancıydı ki. Okula başlayalı neredeyse 3 ay olacaktı. Mutlu değildi Bukre. Aklı hep İstanbul'daydı. Kendisine arkadaşlık edebilecek kimsesi yoktu. Geceleri saatlerce Cem'le konuşuyordu. Her seferinde ne zaman geleceğini soruyordu. Cem işlerinin yoğunluğundan fırsat bulamıyordu gelmek için. Her şey üst üste gelmişti. Albümün promosyon dönemi, konserler, davetler, televizyon programları vesaire. Diğer taraftan ihmal edilen, yalnızca geceleri telefonda konuşulan bir sevgili. Bukre çok üzülüyordu bu duruma. Bazı geceler konuşamıyorlardı bile. Büyük bir ümitle İzmir konseri olmasını bekliyordu Bukre. En zoru da sevgilisinin söylediği şarkıları radyoda duymak, televizyonlarda izlemekti. Her seferinde daha da özlüyordu onu. Okula başladığı günden beri yanına hiç gelememişti Cem. Sadece 2 kez Bukre ailesinin yanına geldiğinde görüşebilmişlerdi. Bir an önce yarı yıl tatili olmasını bekliyordu. Finallerden sonra evine gidecek, hem Cem'le hem de ailesiyle doya doya vakit geçirebilecekti. Bu arada Selim ağabeyinin ölümünden sonra biraz daha toparlayabilmişti kendini. Bukre her telefon görüşmesinde iyiye gittiğini anlıyordu. Bu Bukre'yi sevindiriyordu. Ağabeyin ani ölümü herkeste bir travma etkisi oluşturmuştu. Ama yavaş yavaş her şeye alışıyor ve kanıksıyordu insan. Ölümü bile. Başarılı bir vize ve final döneminden sonra nihayet yarı yıl tatili gelmişti. Sınav dönemi ders çalışmaktan hiç konuşamamışlardı Cem'le. Arada bir rüya arıyordu. Biraz laflayıp kapatıyorlardı. Çok özlemişti Cem'i. Heyecanla valizini hazırladı. Gece yarısı otobüse binecek ve sabah özlediği şehrinde olacaktı. Yol boyunca gözüne uyku girmedi. Sabah erken saatlerde indi Esenler'e. Cem yeni aldığı spor arabasıyla onu bekliyordu. Florya sahilinde kahvaltı ettiler. Sanki biraz değişmişti Cem. Para ve şöhretin getirdiği bir şımarıklık sezinledi onda. İkinci albümden sonra şöhreti iyice artmıştı. Sanki eski Cem değildi. Akşam seni yemeğe götürmek istiyorum hayatım, ne dersin? Çok isterim canım ama daha bu ilk günüm. Biraz ailemle vakit geçirsem. Haklısın aşkım, düşünemedim. O zaman yarın sabah için bir plan yapalım. Hem şu nişan tarihini de netleştirmiş oluruz. Yarın olur aşkım. Kahvaltıdan sonra Bukre'yi evine bıraktı. Ailesini çok özlemişti Bukre. Annesi, babası ve kardeşleriyle vakit geçirdi. Akşamüstü Selim'i aradı. yine bir turist kafilesiyleydi. Gece geç döneceğini, yarın görüşebileceklerini söyledi. Gece geç saatlerde Cem'i aradı. Yatmadan önce sevgilisinin sesini duymak ona iyi gelecekti. Fakat Cem'in telefonu yine meşguldü, mesaj attı. 5 dakika sonra Cem geri döndü. "Hayatım, yapımcımla konuşuyordu, kusura bakma" diye bir açıklama yaptı. Bukre şüphelenmişti. "Yapımcınla bu saatte mi görüşürsünüz hep?" Cem'in sesinde bir düşme oldu. "Hayır hayatım, biliyorsun bizim işlerin böyle saati falan olmaz." Bukre iyice işkillenmişti. "Hem sen beni neden gün boyunca aramadın bakayım?" Cem sesini çocuk sesi gibi yaparak, "Aman aman, benim sevgilim çok mu özlemiş beni?" dedi. Bukre hiç gülmüyordu. Hatta daha da ciddileşti. "Tamam Cem, ben yatıyorum, iyi geceler" dedi ve sertçe kapattı telefonu. Beklediği ilgiyi bulamamış olmanın verdiği gerginlikte daha çok ilgi çekmek adına yapmıştı aslında bunu. Telefonu kapattı ama sürekli gözü ekrandaydı. En azından bir özür mesajı bekliyordu. Gelmedi. İyice sinir olmuştu. Tekrar aradı. "Neden aramıyorsun Cem?" Cem sesindeki bozulmuşluk ifadesiyle, "İyi geceler" dememi bile beklemeden telefonu yüzüme kapattın. Bence benden özür dilemelisin" dedi. "Hayır" diye karşılık verdi Bukre sertçe. "Bence sen benden özür dilemelisin." Yaşadıkları en sert tartışmaydı bu. İkisi de susarak bekledi telefonda. Yaklaşık 20 dakika ellerinde telefonlarıyla öylece sessiz kaldılar. Bukre dayanamadı. "Konuşmayacak mısın?" Cem sakin bir ses tonuyla, "Özür dilemeyecek misin?" diye sordu. Bir sessizlik faslı daha başladı. Sonra "Ben kapatıyorum" dedi Bukre ve kapattı telefonu. Yatağının içinde ağlamaya başladı. Evdekiler duymasın diye sessiz sessiz ağlıyordu. Yüzünü yastığa gömdü. Kendini çok yorgun hissediyordu. Bir ara uykuyla uyanıklık arasından sıyrıldı. Telefonunda bir mesaj vardı. "Özür dilerim. Beni sevmeyi unutma." Cevap yazmadı. Sabah uyandığında her yeri ağrıyordu. Dayak yemiş gibiydi sanki. Yastığının yanında duran telefonuna baktı hemen. Arayan ya da mesaj atan biri yoktu. Kalktı, duşa girdi ve kahvaltıya geçti. Annesi ve babası bir şeyler olduğunu anlamıştı. Yine de üstüne gitmediler. Öğlene doğru Rüya aradı. "Vay vay vay, demek eve geliyorsun ve bize haber vermiyorsun. Kızım, ben sevgilinden mi öğrenecektim geldiğini? Aşk olsun, insan haber vermez mi?" Demek Cem'le konuşmuşlardı. Ne zaman konuştuklarını çok merak ettiği halde sormadı. "Biraz canım sıkkın Rüya" dedi sadece. Rüya atıldı hemen. "Ah canikom benim, can sıkıntısına alışveriş birebirdir. Öğleden sonra bir şeyler alacağım kendime. Hadi sen de gel." Bu teklif hiç çekici gelmiyordu Bukri'ye. "Selim'le görüşeceğim bugün, gelemem canım" dedi. Israr etmedi Rüya. "Peki canım, sen bilirsin." Telefonu kapatır kapatmaz Selim'i aradı. Yarım saate kadar geleceğini söyledi Selim. O yarım saat geçmek bilmedi. Kapı çaldığında koşarak gitti kapıya Bukre. Çok özlemişti dostunu. Sımsıkı sarıldılar her zamanki gibi. Gözleriyle değilse de en azından dudaklarıyla gülümsemeye başlamıştı Selim. Alışıyordu ağabeyinin yokluğuna. Bukre Selim'e de çok iyi geliyordu. Dostluğun sevgililikten öte olan, sevgililikte bulunmayan çıkarsız yanı buydu işte. Hep birlikte oturdular önce. Sonra Bukre'nin odasına geçtiler. Nihayet baş başa kalabilmişlerdi. Bukre Cem'le gece yaşadıklarını anlattı. Çok üzgündü. Selim ona üzülmemesi gerektiğini, böyle gerginliklerin ve küsmelerin ilişki içinde çok normal olduğunu, bu tür iniş çıkışların aşkı beslediğini söyledi. Bukre'yi biraz olsun rahatlatmıştı bu sözler. "Hadi şimdi ara onu" dedi Selim. "Ara ve ne kadar çok sevdiğini söyle." Bukre hemen telefona sarıldı. Cem'in açmasını beklerken Selim'in yüzüne baktı ve içten bir söyleyişle, "Teşekkür ederim kuzu. İyi ki varsın" dedi. Cem bozuk bir ses tonuyla açtı telefonu. Bukre'nin ilk sözü "seni seviyorum" oldu. Aradaki buzlar birdenbire eriyiverdi. Aynı şekilde karşılık verdi Cem. "Akşam yemek yiyelim, Selim de gelecek" dedi. Önce biraz duraksadı, sonra "tamam" dedi Cem. "Beni sevmeyi unutma." Selim şaşırmıştı. Bukre'nin konuşması bitip telefonu kapattıktan sonra, "Yavru kuşum, sen neden böyle bir şey dedin?" diye sordu. "Benim ne işim var sizinle yemekte? Bunca zaman görüşmemişsin zaten. Konuşacağınız bir sürü şey vardır. Gidin baş başa yiyin." "Beni niye ekledin ikiliye?" dedi. Telaşlı ve kaygılı bir ses tonuyla. Biz onunla ilk gün baş başa kahvaltı etmiştik zaten kuzu. Hem sen bugün bizi barıştıran kahramansın. Bir yemeği hak ediyorsun dedi Bukre. Yüzünde görmeye değer bir huzur ve sevinç vardı. Onun bu mutluluğunu gören Selim daha fazla itiraz edemedi. Selim ve Bukre erkenden gelmişti yemek yiyecekleri mekana. Cem'in gelmesini bekliyorlardı. İzmir'i anlatıyordu Bukre. Yalnızlığından bahsediyordu. Yalnızlığına rağmen İzmir'i ne kadar sevdiğinden, oranın İstanbul'a çok benzediğinden, hatta İstanbul'u aratmadığından. Tam bu sırada Cem geldi. Elinde bir demet çiçek vardı. Önce çiçekleri Bukre'ye uzattı. Bukre çok etkilendi. Sonra Selim'e sarıldı sıkıca. Kötü günlerinde hep yanında olan arkadaşını özlemişti. Bukre'nin yokluğunda bir türlü görüşememişlerdi. Garson siparişleri almak için gelince biraz sonra veririm diyerek geri gönderdi Cem. Bukre neden der gibi baktı yüzüne. Bir misafirimiz daha gelecek, o geldikten sonra dedi ve göz kırptı. Selim ve Bukre aynı anda kim gelecek diye sordu. Cem sürpriz dedi ve o anda sürpriz kişi kapıdan içeri girdi. Masaya yaklaştı ve selam dedi gülerek. Rüyaydı gelen sürpriz kişi. Dar mini eteği, derin göğüs dekoltesi, platin sarısı saçları ve restorandaki erkeklerin bakışlarını şimşek gibi üzerine çeken seksi güzelliğiyle yüksek topuklu ayakkabılarının topuk sesleri eşliğinde yürüdü masaya. Bukre ve Cem şaşkındı. Anlamsızca birbirlerine baktılar. Masadaki herkesi tek tek öperken Rüya, ''Bakıyorum siz yokluğumda samimiyeti bayağı ilerletmişsiniz.'' dedi Bukre kinayeli bir biçimde. Cem duymazdan geldi bu sataşmayı. ''Vallahi sevgilini elinden alacağım Caniko. Haberin yok.'' dedi Rüya gülerek. Cem, baktım sen Selim'i getiriyorsun, ben de ekip tam olsun diye Rüya'yı çağırdım.'' dedi. Hemen araya girdi Rüya. ''Ne de olsa düğünsüz kamber olmaz değil mi?'' Selim ve Bukre birbirine baktı ve gülümsedi. Düzeltme gereği bile duymadılar Rüya'nın yanlış kullandığı deyimi. Tuhaf bir akşam yemeğiydi. Gece boyunca Cem ve Rüya araba markalarından gittikleri nezih restoranlardan konuştu. Selim ve Bukre'nin bilmediği bir hayatın içinde var olan cemiyet insanlarından bahsettiler. Cem ne zaman öğrenmişti bunları? Ne zaman girmişti bu hayatın içine? Her şey ne kadar çabuk değişiyordu. Ve ne kadar iyi anlaşıyorlardı Rüya ile. Hal böyle olunca Selim ve Bukre kendi dünyalarının sınırları içinde kalan her şeyden, sanattan, edebiyattan, kitaplardan ve siyasetten konuştu. Bir bölünme vardı masada. Selim son dönemlerde toplum sosyolojisiyle ilgileniyordu. Bence ülkeleri Allah'a inanan yöneticiler ama dünyayı ateistler yönetiyor dedi Selim. Neden böyle düşündüğünü anlayamadım dedi Bukre. Dünya üzerindeki haksızlıklara ve adaletsizliklere bakarsan ne demek istediğimi anlarsın şeklinde bir açıklama getirdi sözlerine Selim. Tam bu sırada Cem ve Rüya'nın kendilerini dinlediklerini fark ettiler. Ay siz dünyayı mı kurtarıyorsunuz Canikolar dedi Rüya şuh bir kahkaha eşliğinde. Cem de bir anda kahkaha atmaya başladı bu söz üzerine. Selim'le Bukre gülmüyordu. Onların bu tavrını aldırmayan Cem ve Rüya gülmeye devam ediyordu. Bukre, bakıyorum da dünya umursamazlığı konusunda iyi anlaşıyorsunuz deyince bir anda soğuk rüzgarlar esti masada. Cem, biz işin şakasındayız aşkım dedi. Hayat şakaya gelmez diye çıkıştı Bukre. Bir tehdit gibi söyledi bunu. Şimdi tam bir sessizlik hakimdi masaya. 9. ayrımın sonu sayfa 109, devamı 10. ayrımda.